Değerli dinleyiciler, Balkan Kongre Merkezi özel programımızda yine çok kıymetli bir konuk ağırlıyoruz. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültürel Miras Topluluğu tarafından Mimarlık Fakültemizde Sinan Amfisi'nde bir etkinlik gerçekleşti. Bu etkinliğin konuğu şehir plancı Namık Kemal Döleneken şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye başlıklı bir sunum gerçekleştirdiniz. Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Sinan Amfisi'nde. Bu konuya gelmeden önce Namık Kemal Döleneken'i kısaca dinleyicilerimize isterseniz tanıtalım. Biz sizi tanıyoruz tabii Edirne'den ama kısaca bir kendinizi tanıtarak başlarsak sonrasında da bu sunumda neler konuşuldu, neler anlattık, sizler için hazırlamış olduğum benim de kültürel miras konusuyla ilgili ilgi ve alakam olduğu o konuda çalıştığım için sorularımız var size. Önce sizi tanıyalım.
Öncelikle bizi dinleyen tüm kültür dostlarına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Buna benzer sunumları aslında ben son 20 yıldır defalarca dünyada ve Türkiye'de yaptım. Ama Edirne'de bir iki ufak sunum dışında bu kadar kapsamlı hiç yapmamıştım. Trakya Üniversitesi'nin çok aktif öğrenci topluluklarından bir tanesi Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu. Onlara da kutluyorum. Yine onlara bu olanı tanıyan üniversitemizin ilgili daire başkanlığı da çok önemli. Onları destekliyor. Hepsine özel teşekkür borç biliyorum çünkü çok önemli. Normal dersleri dışında da öğrencilerin diğer zamanlarını bu tür yararlı aktivitelerle, sporla, kültürle doldurmalar çok anlamlı. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Şehir plancısı. Son 20 yılını meslek yaşamı sadece Dünya Kültür Mirası ve UNESCO başlıklarını çalışarak geçirdim. Aslında burada da Edirne çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu konudaki yoğunlaşmam benim 2005 yılından itibaren Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi çalışmasıyla beraber ben bu alana girdim. O dönemde belediye meclis üyesiydim. Daha sonra belediyede görevlerim oldu. Selimiye'nin dünya mirası olduğu dönemde alan başkanıydım, kültür mirası alan başkanı. Ama bunun dışında da 2010 yılından başlayarak özellikle Türkiye'deki bütün belediyelere, Tarihi Kentler Birliği içinde başka belediye başkanlarına, çalışanlarına ve diğer bilim kurumlarında ya da uluslararası toplantılarda bu konuyu anlatmaya çalıştım. Çünkü Türkiye için yeni tarafları vardı. Ben de kendimi bir anlamda kendini UNESCO Dünya Kültür Mirası'na adamış, gönüllü olarak sayıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Trakya Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi'nde de bu dönem yarım zamanlı olarak şehircilik ve kentsel tasarım derslerine giriyorum. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz bu katkılar için de aynı zamanda. Tabii konumuza dönecek olursak dinleyicilerimize UNESCO nedir, ne iş yapar konusunda kısaca bir bilgi verelim mi?
Evet, yararlı olur çünkü özellikle bizim mesleklerin UNESCO'yu anlatımı biraz zaman zaman medyaya da yansır. UNESCO geliyor, çok fena yapacakmış. Bir gelsin bak size neler yapacak gibi böyle bir şekilde ele alınır. Siz şu hatayı yaptınız kültür mirasını korumada. UNESCO sizi mahveder. Yani tam öyle algılar ki meslektaşlarımız da dahil böyle konuşulur. Aslında UNESCO bir devletler topluluğu. Birleşmiş Milletler'in bir alt birimi. Yani bütün devletlerin orada katılan, UNESCO'ya katılan devletlerin birer büyükelçisi var. Bizim de bir büyükelçimiz var. Ve orada devletler aslında kavga, dövüş değil, tam tersine çözüm arama, çözüm bulma ve uzlaşma için çalışırlar. UNESCO'nun adı da Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Yani o yüzden de zaten biz eğitim, bilim, kültür dediğimiz zaman neredeyse ki insan etkinliklerinin tümünü kapsar bu. UNESCO da bunların hepsiyle ilgili çalışmalar yapar.
Yani ülkemizde de aynı şekilde böyle bir büyükelçisi var UNESCO'nun diyorsunuz.
Evet, ülkemizin de UNESCO'da bir büyükelçisi var. O büyükelçi temsil eder.
Evet. Peki UNESCO Dünya Mirası kavramından bahsediyoruz devamlı. Bu kavramın ortaya çıkış hikayesini bir dinlesek.
Evet, yani UNESCO kültürle ilgili olduğu için kültürel her türlü varlığın korunması, özellikle dünyanın dört bir köşesindeki somut olan ya da yaşayan farklı kültür mirasının insanlar tarafından sürdürülmesi ve korunması konusunda çalışmalar yapıyor. Dünya Kültür Mirası başlığının ortaya çıkması 50'li yıllarda Asuan Barajı yapılacak Nil üzerine. Bu baraj yapılırken de orada önemli tapınaklar ve diğer bazı kültür mirası eserler su altında kalacak. Ki dünyanın her yerinde yaşanan süreçler bunlar. Ama Ebu Simbel Tapınağı özellikle dünyada çok bilinen, çok önemli bir tapınak su altında kalacak yine. Bütün dünyada bir kampanya başlıyor. Ebu Simbel'i kurtaralım ve diğer kültür mirasını kurtaralım diye. Bütün bir kere bilim insanları, bütün işte farklı kamuoyu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ayaklanıyorlar. Ve bazı devletler de bu konuda ses veriyor bu konuya. Neticede bir kampanyanın sonucunda teknik ve maddi yardım kararı alınıyor. Bütün dünya yardım etmeye başlıyor. Çok ciddi paralar toplanıyor. Bütün dünyanın ilgili teknik elemanları, uzmanları da yardıma koşuyorlar. Ve sonunda bir karar alıyorlar. Uluslararası bir çalışmayla biz bu tapınağı alalım. Barajın suyunun erişemeyeceği bir kota taşıyalım. Böylece bu önemli insanlık mirasını bizden sonraki nesillerde görme şansını elde etsin diyorlar. Ve bunu başarıyorlar. Ve sonunda da bu çalışma böyle bir enerjiyi yakalayınca diyorlar ki niye biz bunu sürekli hale getirmiyoruz?
Tüm dünyaya yayılıyor.
Bütün dünya evet yani bunun da bir metni olsun, bir protokolü olsun, bir sözleşmesi olsun. Biz dünyadaki bütün kültür mirası ögelerini böyle koruyalım ve yardımlaşalım bu konuda. O yüzden de 1972 yılında UNESCO bir sözleşme hazırlıyor. Bu sözleşme Dünya Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Sözleşmesi. Bu sözleşmeyi de ülkeler imzalayarak yürürlüğe giriyor. Ve Türkiye bunu yalnız 1983'te kabul ediyor ve uygulamaya başlıyor.
Evet. Peki dünya mirası olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte dünya mirası listesi var değil mi?
Evet.
Bir liste var. Peki bu listeye girmenin şartları neler? Ne yapmak gerekiyor bununla ilgili?
Evet, şimdi zaten liste şundan önemli. UNESCO listesinde olmayan kültür varlıklarıyla ilgilenemez. Çünkü ilgilenmesi için taraf devletin, örneğin Türkiye'si, Türkiye'nin evet. UNESCO'ya başvurarak o varlığını tescil ettirmiş olması lazım. Onun bir bütün insanlığın mirası olduğunu kanıtlaması lazım. UNESCO'nun da evet ben bunu insanlık mirası olarak kabul ettim, koruyacağım demesi lazım. Yoksa onun dışında gelip de bütün ülkelerin içindeki bizim ülkemizde yüz binlerce çok önemli
tabii.
kültür varlığı var. Bunlar üzerine bir şey
Çalını
yapmaz.
Çalını bilenler hariç yani.
Hariç. Evet. Yani ama devletlerin başvurduğu ve koruyalım dediği ögelerle ilgilenirler sadece. Bunun içinde bir süreç var, bir işleyiş var. Bir kere UNESCO teknik bir kurum olmadığı için bu konularda danıştığı sivil toplum örgütleri var. Bu İKOMOS ve IUCN denilen birisi Dünya Anıtlar Sitler Kurumu, birisi doğal varlıklarla ilgili bir kurum, ikisi de sivil örgüt. UNESCO bunlara danışıyor. Örneğin Türkiye herhangi bir varlığını ben bunu dünya mirası yapmak istiyorum dediğinde o ilgili kuruma gönderiyor. Doğal varlıksa IUCN'e, eğer kültür varlığıysa İKOMOS'a gönderiyor. Diyor ki uzmanlarınıza inceletin, bize bir rapor yazın. Biz bunu hakikaten bu dünya mirası olabilecek bir varlık mı yoksa değil mi diye. Bunlar da inceliyorlar, bir rapor sunuyorlar. Ve o rapor sonunda geliyor, bir sekreterya var sadece dünya mirası ile ilgilenen UNESCO'nun içinde. O sekreterya da bunu bir toparlıyor. Daha sonra da Dünya Miras Komitesi'nde oylanıyor. Dünya Miras Komitesi tartışılıyor ve oylanıyor.
Evet.
21 üyeden oluşuyor. O üye devletler arasından 2 senede bir bölümü değiştirilerek seçiliyor. Türkiye'de şu anda örneğin bu komitenin üyesi.
O 21'in içinde Türkiye içinde, şu anda var.
Şu anda var. Bütün dünyadan yapılan başvurular geliyor oraya raporlarıyla beraber. Onlar da o bir toplantıda tartışıyor. Ve o tartışmadan sonra oyluyor. Dünya listesine kabul ediyor ya da etmiyor.
Evet.
Şimdi böyle bir süreç var.
Anladım. Peki bizim ülkemizde bugün itibariyle dünya mirası listesinde kaç varlığımız var?
2 liste var. Aslında birisi liste. Yani evet. Zaten dünya mirası listesi diye geçiyor. Bazen asıl liste diye derler ama evet. Tam doğru adı dünya mirası. UNESCO dünya mirası listesi.
Evet.
Şu anda 21 varlığımız burada. Bu aslında çok az. Bunun dışında bir de geçici liste de var. Bu geçici liste aslında devlet tarafından, yani ilgili devlet tarafından, örneğin Türkiye tarafından incelenip, bize Kültür ve Turizm Bakanlığı yapar bu işi, inceleyip aslında bizim bu varlığımız da UNESCO Dünya Mirası listesine girebilir, o özellikleri taşıyor diye karar verdiği varlıklardır bunlar.
Bizim ülkemizin kendi karar verdiği.
Kendi karar
yani
verdiği.
Listesi var bir de ülkelerin. Yani.
Evet ama bu listeyi UNESCO'ya da gönderir. O sadece formal açıdan inceler onu, şekil açısından inceler UNESCO. İşte gerekli evrakları varsa bunu da yayınlar. Der ki taraf devlet bu listeyi bize verdi, şunları ekledi gibi.
Evet.
Yani bizim sonunda UNESCO'nun da sitesinde yayınlanan 79 tane varlığımızın olduğu bir geçici miras listesi var.
79 artı 21 mi? 21 içinde mi?
21 ayrı.
Ayrı, o zaman 100 tane var.
Zaten girebilmek için bu listeye başvurmak için önce geçici listeye girmeniz gerekiyor.
Evet, evet.
O geçici listeden seçip Türkiye'ye gönderir bu liste için. Oraya giren de o listeden düşülür.
Şimdi burada tabii biz Edirne'de yaşayanlar olarak, Edirneliler olarak diyelim. Bizim burada gurur duyacağımız bu listede olan bir varlığımız var. Yani evet. Selimiye.
Doğru.
Şimdi oraya gelelim. Edirne'de Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Ve biraz önce de sohbetimizde başında söylediğiniz gibi siz de bu komisyonda görev aldınız. Bu süreci birebir yaşayan birisiniz. Şimdi bu süreç nasıldı? Zorlukları veya o konuyla ilgili de isterseniz biraz konuşalım.
Evet, aslında bu şöyle önemli. Bir kere Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirası tarihi yazılırken iki bölüm halinde yazılacak. Selimiye öncesi ve Selimiye sonrası diye. O kadar iddialı söylüyorum.
Ülkede bir milat mı Selimiye'nin listeye girmesi yani? Bir noktada öyle diyorsun.
Yani o süreçte çok önemli bir dönüm noktası. Evet. Nedenini de şimdi anlatacağım. Çünkü birebir yaşadığım, tanık olduğum olaylarla bunu ben biliyorum. Türkiye 83 senesinde Dünya Miras Sözleşmesi'ni imzaladıktan sonra 98'e kadar sadece 9 varlığı bu listeye sokuyor.
Peki bu 9 varlıktan örnek verelim mi?
Verelim. Yani bu İstanbul tarihi Yarımada ile başlar. Aynı dönemde Hattuşa Hitit başkenti var. İki tane bizim karma dediğimiz hem doğal hem kültür varlığı olan Pamukkale, Hierapolis ve Peribacaları var. Onun dışında Divriği'deki Ulu Cami var. Pek fazla bilinmeyen Leton, Santos gibi birisi Akdeniz bölgesinde, birisi Ege bölgesinde olan iki antik kentimiz var bizim. O dönemde benim şimdi hemen sayabileceklerim bunlar.
Evet.
Özellikle bunlar böyle bir aralıklarla baştan bir hevesle başlanmış, sonra bir durmuş. Safranbolu var. Yani en son iki Safranbolu ve Turva. Onları en son söyleyecektim. Çünkü onlar böyle 90'lı yılların sonunda 94 ve 98'de yapılıyor. 94'te Safranbolu giriyor. 98'de Turva giriyor. Evet. Ondan sonra bir duruyor. Duraksam, evet. 2011'e kadar 13 yıl.
Selimiye'nin giriş tarihi.
Evet. 2011. Yani. 13 yıl Türkiye'den bir tek onaylanmış dosya yok.
Başvuru da belki artık.
Şimdi bunu zaten nedeni onun için Selimiye dönüm noktası. 2000 senesinde iki tane dosyamız var bizim UNESCO'da. Efes ve Mardin. Ve Türkiye geri çekiyor bu dosyaları.
Sebep?
Çünkü 2000 senesinde UNESCO bir karar alıyor. Diyor ki sadece teknik dosyayla gelmeyin bize. Teknik özelliklerini anlatıyorsunuz ama bunu nasıl koruyacağınızı anlatmıyorsunuz. Ve sonra korumuyorsunuz. Diyor ki çok basit, bir plan yapacaksınız. Bir alan yönetim planı korumayla ilgili. Bütün taraflar, bütün aktörler rol alacak burada. Beraber hazırlayacaksınız. Beraber imza altına alacaksınız ve beraber uygulayacaksınız. Böyle bir planınız yoksa biz sizi listeye almayız diyor.
Biz bize gelmeyin diyor.
Yani. Evet, Türkiye'de bir bakıyor ki, Türkiye'de ya diyorlar bu herkes katacağız, herkesle yapacağız bu işi anladığım kadarıyla. Zor iş bu. Ki bizde biraz elitist bir yaklaşım vardır. Bizim bilim dünyasında da vardır.
Evet.
Teknik elemanlar da vardır. Ya bunu bakkalla, manavla, kasapla mı yapacağız bu işleri diye. Ama UNESCO bunu istiyor. Yani tabii manav, kasap işin çok abartılı tarafı ama. Evet. Yani sonunda diyor ki herkes...
Halkın da içinde olduğu
için. Evet. Herkes farkında olacak. Herkes ne olduğunu, ne olacağını bilecek. Ve sonunda da istediği aslında laf olarak çok karışık. Bunu da biraz böyle İngilizler falan fazla Anglo-Sakson böyle bir doktora tezi falan gibi yapıyorlar. Çok böyle karmaşık gibi bilim insanlarının anlayacağı gibi. Ama biz bunu zaten onun için Edirne modeli dedim başında Selimi önemli. Biz bunu Edirne modeli biraz daha herkesin anlayacağı hale getirdik. Çünkü çok basit bir şey bu istenen. Bir, diyor ki senin bu varlığının değerli olduğunu anlattın tamam. Bu varlığı korumak için senin yasaların, mevzuatın yeterli mi? Onun dışında sizin orada yerelde aldığınız kararlar valiliğin, kurulun, koruma kurulunun, belediyenin kararları bunu destekliyor mu? Bu konuda taraf olan ya da yetkili olanlar bu yetkisini kullanacak mı bu alanda? Bu hangi başlık, hangi stratejiniz var, hangi hedefleriniz var ve bununla ilgili hangi eylemler, yani hangi planladığınız işler neler diyor. Bu işleri bir sayın diyor. Saydınız ama şunu göreyim diyor. Bu işin yasal dayanağı var mı? İki, bütçesi var mı? Hangi kurum bütçe ayıracak buna? Üç, hangi zaman diliminde yapılacak bu? Yani bunu böyle yazıp
ne kadar
bir ara yapılacak. Evet, termin bunu koyun diyor. Ondan sonra diyor bana imza atın ve gelin diyor hep beraber.
Evet.
Şimdi tabii bunu görünce bizim Türkiye'deki insanlar bir kere yasal dayanağı da yok tabii böyle bir planlamanın henüz. Ve de uzaklaşıyorlar.
Ne yapacaklarını bilemiyorlar.
Evet ve resmen başvuru falan yapılmıyor. Ha bunu bilen yok mu Türkiye'de o dönemde var. Yani bu konuda UNESCO nedir bilen var. Dünya mirası nedir diye bilen var. Bunun derslerini verenler var. Çok değerli hocalarımız var. Hakikaten bu konuda uzmanlar var. Onun dışında Komos Türkiye var, onun üyeleri var. Uluslararası toplantılara katılıyorlar bu konuda. Tezler sunuyorlar, doktoralar yapılıyor. Bu ama hep bunlar akademik düzeyde. Yani bunun uygulaması yok.
Yok.
Şimdi orada işin tabii hikaye kısmı başlıyor. Yani var ya köye bir yabancı gelir. O gün işte film başlar.
Evet, evet.
Edirne'ye bir yabancı geliyor. 2005 senesinde bir kardeş şehrimiz var. Lorah diye. Üniversitemizde. Evet, üniversitemizde çok yakın ilişkileri var. Birçok kurumum var. Belediye olarak onlarla bir kardeş şehir ilişkisine girdik. Türkiye'ye ilk olarak bir heyet geldi oradan.
Almanya'dan.
Almanya'dan, Lörrach'tan. Profesör Raff diye çok saygılar bir bilim insanı heyetinde başında.
Evet.
Profesör Raff yine Trakya Üniversitesi'nden arkadaşlarımız çok iyi bilecek. Çünkü o günden başlayan üniversitenin de orada bir sürü ilişkisi var ve sürüyor. Gezerlerken o heyet, yanlarında da belediye başkanı ve bir başkan yardımcısı var. Diyor ki herhalde UNESCO Dünya Mirası'dır Edirne diyor. Görünce bu kadar tarihi varlığı, bu kadar önemli kültür mirasını bir arada. Tabii belediye başkanı yardımcısına dönüyor. Cemil diyor şu işle bir ilgilen diyor. Cemil de gümrükten geçme bir idareci, yani teknik konularda hiç bilgisi yok zaten. Hemen gidiyor koşa koşa. Belediyenin dış ilişkiler birimi var. O zaman da 2-3 arkadaşımız çalışıyor, dil biraz bilen. Biraz da bazı projeleri falan çalıştığımız, Avrupa Birliği'ne ilişkin küçük projeleri. Öyle bir birim var. Onlara gidiyor diyor ki başkan bir talimatı var diyor. 3 ayda bu UNESCO işini bitirin diyor. Tabii şaşkın çocuklar, ilk defa duyuyorlar. İlk defa böyle bir söylüyor ve 3 ay içinde yapın bu işi diye geliyor. Ama şey diyor, ama Selimiye lafı falan yok.
Yani, Edirne'ye sokuyor.
Edirne, dünya mirası. Edirne'yi çözün bu işi diyor. Ben de meclis üyesiyim. Belediyede çalışmıyorum. Yani belediyeyle o anlamda sadece meclis üyeliği ilişkim var ama.
Evet.
İşte biraz uluslararası çalışmalarım var. Bir ayağım yurt dışında falan. Biraz dil biliyorum. O yüzden de çocuklara da yardım ediyorum ben uluslararası konularda. Hemen aradılar. Dediler ne yapacağız? 3 ay içinde bizden böyle çalışma istendi. Ben de hiç o güne kadar UNESCO'ya ilgili çalışmadım. Şey plancısıyım. Birçok alanda çalıştım.
Evet.
Ama yani UNESCO ile ilgili bir dosya çalışması yapmadım. Türkiye'de kimse yapmadı zaten. Böyle evet. Bir dönemdeyiz. Ben de tam o dönemde Edirne ve bölge için çok avantajlı olacağını düşündüğüm bir Avrupa Birliği projesi çalışıyorum.
Evet.
O da şey çok önemli, onu da kayda geçsin. Çünkü evet. Bilinen bir şey değil. Euro Region diye Avrupa Birliği'nin bir kavramı var. Diyor ki sınırdaki kentler çok mağdurdur. Bir tarafı sınır olduğu için her zaman az gelişmiştir. Sorunlarını çözemezler.
Doğru.
Sorunları da ortaktır bazıları. Onun için sınırdaki yönetimler bir araya gelip de iki taraflı Bulgaristan ve Türkiye bir birlik kurarsa, bir bölgeyi tanımlarsa burada, biz bunlara özel önceliklerini bize söylerler, sorunlarını dizerler. Biz bunlara ayrı bütçe veririz. O bütçeyi orada güle güle kullansınlar evet. Deyip özetle. Yani birlik kurulacak. Biz Türkiye ve Bulgaristan'da birer birlik kurduk. Ve de bunların da beraber birlik kurması için de gerekli izinleri alma aşamasındayız. Sonunda tek bir birlik olacak. Bu Avrupa Birliği'ne başvuracağız. Ben de onunla ilgileniyorum. Şimdi böyle bir konu olunca onu mecburen kenara koyduk ve unutuldu zaten. Kenara kondu. Bir daha hiç gündeme gelmedi.
Evet.
Bende duruyor evraklar hala. Bu defa UNESCO ile ilgili bakanlığa bir yazı yazdık bir kere. Böyle bir konuda ne yapabiliriz diye. Bakanlıktan da işte biliyorsunuz her zamanki ilgisiz bir cevap geldi.
Evet.
Ama tam o günlerde bütçe görüşmesi var. Şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Bütçe görüşmesinde de bir muhalif milletvekili Kültür Turizm Bakanlığı'na soru soruyor. Sorduğu sorulardan bir tanesi. Biz diyor bu UNESCO'dan ne yarar gördük de bugüne kadar durmadan para veriyoruz her sene. Bu kadar bütçeden pay arıyorsunuz. Çok mu paranız var diyor. Ne için sorsak paranız yok. Ama UNESCO'ya şu kadar yılda para veriyorsunuz. Neyse bakan da tabii bürokratlarla toplanıyor. Cevap vermek için hazırlıyorlar. İşte UNESCO ile ilgili diyor, bir şeyler söyleyeyim. Millet UNESCO'ya anlatıyor benim anlattığım gibi. Değil değil, somut bir şey söyleyin diyor. Adam sordu ne faydası var dedi diyor. Somut bir şey söyleyelim. Efendim diyorlar, Selimiye'yi biz dünya mirası yapacağız. Çalışıyoruz diyorlar.
Hmm.
Bakan da bunu kürsüden söylüyor.
Hayda.
Birdenbire okeyden çıkıyor. Bakanlıktakiler aradılar, dediler ki aman biraz hızlanalım. Çünkü bakan bunu kürsüden söyledi, takip edecektir.
O sizin yani, bir bilgi alanı dediğiniz dilekçeden.
Tabii
bu arada
oraya geldi.
Allah Allah.
Evet. Böyle bir ilginç duruma geliyor. Biz de işte burada bir taraftan ora mevzuat yeni. Türkiye'de böyle bir alan yönetimiyle ilgili sadece bir mevzuat çıktı. Ona bakıyoruz. Onu çözmeye çalışıyoruz. Onunla ilgili bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Sağ olsun rahmetli Nevzat İlhan hocamız vardı. Üniversitemizin de öğretim üyesiydi. Şimdi rahmetli oldu. O İKOMOS üyesi. Biraz bu konulardan hani uluslararası alanda biliyor bir miktar. Yani kendisi de dosya yapmamış ama bir gün ona rica ettik. Dedi ki hocam biz çalışıyoruz. Kanunları yönetmeyi araştık ama çok da fazla çıkış bulamıyoruz. UNESCO'nun dedi kanunları var. Açın dedi, her kitabı var. Başvuru kılavuzu var. Onları çalışın dedi. Ne dedi Türkiye kanunlarını, sonra uyarsa uyar filan.
Evet.
Böyle bir biraz da esprili bir hocamızdı. Ondan da böyle biraz yönlendirme yardımı aldık. Hakikaten de UNESCO'nun bu konuda başvuruyla ilgili ayrıntıları var. Onları da biraz öğrenmeye başladık derken bakan değişti. Ertuğrul Bey geldi. Ve biz de işte bir taraftan çalışıyoruz. Bu 2009'a kadar geldik böyle. Yani bir takım...
2005'te süreç başladı.
Evet.
Ama yani 3-4 sene
ama
vardı.
Hayır, ancak işte yol arıyoruz kimseye. Yani sorsak kimse bilmiyor.
Kimse bilmiyor.
Bir şey sorsak yol göster. Ha sadece şey var tabii. Ya siz orada böyle amatör falan yapamazsınız bu işleri aynen. Bunu İKOMOS'tan bazı hocalarımız da söylüyor. Bakanlıkta da söylüyorlar. Evet. Siz aslında böyle bir, ünlü birkaç hoca bulsanız. Mesela onlarla falan çalışsanız gibi bize biraz böyle üst perdeden bir şeyler söyleniyor ama yol gösterilen yok. Şimdi bazı insanlar da belki öyle anlatıyorlar. Efendim bu öyle orada belediyedeki insanların falan yapacağı işte bu tabii, çok zor iş. Yaptırdık zor. Bugüne kadar biz yapardık gibi. Tamam. Özeti aynı anda da bu tavsiyelere uyan Alanya, Alanya'da hareketlenmiş bu çalışma sırasında. Orada belediye başkanı destekliyor. Çok aktif bir hala orada yanılıyorsam müze müdürümüz var filan. Onlar da bakanlığın tavsiyesine uyuyorlar. Uluslararası uzmanla çalışıyorlar. İKOMOS'un genel saymanlığını yapmış.
Evet.
Çok tecrübeli bir uzman buluyorlar. Ona belli bir ciddi bir ödeme yapıyorlar. O da çalışıyor bir taraftan. Sonunda bu aşamada biz de yani teknik bilgileri topladık. Zaten öyle çalışır. Önce bir bütün bilgileri yani o güne kadar Selimiye ile ilgili yapmış bütün araştırmaları, bütün yayınları, dünyanın her yerinde hepsini bir araya getiriyorsunuz. Bir çuvala koyuyorsunuz.
Evet.
Sonra seçmeye başlıyorsunuz. Hangisi işimize yarar?
Alan araştırmasını yaptınız ve şimdi kitabı yazmaya başladınız.
Aynen tam öyle bir şey ama öyle ki içinden öyle şeyler seçmemiz lazım ki bizim için çok önemli olan bir şey evrensel anlamda bir değer ifade etmeyebiliyor. Tam tersine bizim çok önemsiz saydığımız bir şey evrensel anlamda çok değerli olabiliyor falan bunları ayıklamaya çalışıyoruz. Ama alan yönetim planı yapmamız lazım bir de. Tam o sırada gene şehre bir yabancı ama daha doğrusu aslında yerli bir yabancı geldi. İngiltere'den biri geldi şehre. İngiltere'de alan yönetimi master'ını yapmış bir arkadaşımız Edirne'li. O bitirdi işte yüksek lisansını İngiltere'de alan yönetimi planlaması konusunda.
Evet.
Döndü. Üniversitede işe girmek için başvurmuş. Sınav günü ama bir kaza olmuş. Kaza geçirdiği için sınava gelememiş. Ve üniversitedeki arkadaşlar da çok üzülmüşler. Evet, bana dediler ki ya böyle bir kızcağız var. Bu arkadaşımız işte çok değerli, çok bilgili, bizim de işimize yarayacaktı. Biz onu işte istiyorduk yani keşke girse de kazansa hani alsak diye ama sınava bile giremedi.
Evet.
Ortada kaldı. Yani siz değerlendirebilir misiniz dediler bana. Benim gözlerim parladı tabii. Yani evet. Bizde tam böyle öyle bir boşluğumuz var. Yani en azından pratikten ya da eğitim almış birisi yok içimizde bu konuda. Teklif ettik. Taşeron'da asgari ücretle çalışmaya başladı belediyede.
Evet.
Ve ondan sonra bizim dosyamız toparlanma başladı. Dil sorunu yok işte alan yönetimi konusunu biliyor. Hem alan yönetim planı yapıldı, UNESCO'nun istediği ve o güne kadar olmadığı için başvurulamayan, hem zaten bilgiler derlendi, toplandı. Elbette o ara bütün bilim insanlarından, bütün uzmanlardan, belediye içinde dışında herkesten yardım alındı. Ama sonunda onun işte son kitap haline, siz tecrübe edersiniz biliyorsunuz, getirmek çok ayrı bir sanat.
Tabii tabii.
Sonunda bir kitap haline getirdik biz.
Evet.
Ve 2009'da başvurumuzu yaptık. Onu zaten inceleme süreci falan var, yabancı uzman geliyor, inceliyor. Ve ondan sonra 2011 yılında hiç bir tane bile itiraz gelmeden alkışlarla biz UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdik.
Evet, 2000...
Aynı 11.
2011 yılı.
Haziran ayında. Aynı Alanya, yabancı uzmanla çalışan, büyük paralar veren Alanya dosyasını geri çekmek zorunda kaldı. Çünkü reddedilecekti.
Evet.
Sonra yine o uzmanla yenilediler dosyayı. Gene reddedilecekti, gene geri çektiler. Geri çekiyorlar çünkü reddedilirse bir daha başvuruyor.
Bir daha başvuramıyorsunuz.
Ama o günden bu yana Alanya hala...
Giremedi.
Şimdi bizim listemizde onun için Selimiye önemli ve dönüm noktası hem o kadar...
Bir de örnek ve... oluşturmuşsunuz tabii yani tüm ülkeye örnek olmuş.
Aynen.
Ayrıca gurur duyduk tabii yani Selimiye ile ve
Selimiye. Evet Edirne'deki insanlar ki orada üniversite arkadaşlar da katıldılar bu toplantıya tabii. Sıradan işte bir takım sivil örgütler de katıldı. Şehirdeki yerel tarihçiler katıldı. Kurumlar katıldı. Yani müftü de oradaydı. Emniyet müdürü de oradaydı. İşte yerel tarihçi Ayan da oradaydı. İşte bilmem kimse, herkes üniversiteden 4-5 tane evet. akademisyen oradaydı. Hep beraber çalıştık. Özellikle danışma kurulları var orada. Ama sonuçta bu ortak ürün olarak, bu şehrin ürünü olarak bir şey kanıtladık. Edirne gibi bir şehir oturur, böyle bir dosya
yapabilir.
Ve yani, başarır.
Yani çok, tabii sizin yaşamınızda onu anlattırken heyecanınızdan da anlıyorum ki sizin yaşamınızda çok önemli bir dönüm noktası olmuş aslında.
Elbette
belki
aslında Türkiye'nin çünkü
tabii Türkiye açısından ama sizin bireysel olarak da sizin açınızdan böyle bir o ekipte yer almış olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı.
Daha sonra çünkü alan başkanı oldum. Alan başkanı evet. olarak bütün bu işleri koordinasyon yaptım. Orada belediyede resmi görevler aldım. Bazı tıkanıkları öyle aşmak imkanı bulduk ama önemli olan şey şu ondan sonra da herkesin gözü üzerimizdeydi. Örneğin Bergama, örneğin Bursa zaman zaman çok az geldi ama Diyarbakır. Buraya belediyeden başkanlar ya da uzmanlar gelip bizim toplantılarımıza katıldılar. Bizim çalışmalarımızı izlediler. Bizi örnek almak için.
siz aslında bir model oluşturmuş oldunuz. Evet. Yani buradaki Edirne ekibi diyelim.
Aynen.
Bir model oluşturdu.
Aynen.
Ve 9.'nun sonunda 10. mu Selimiye?
Evet.
10.
10.
Yani uzun bir aradan sonra evet. Listeye ilk giren Selimiye oldu.
Ondan sonra ne oldu? Ben Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'a danışmanlık yaptım. Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçeleri'nin listeye girmesi sağlandı. Diğer arkadaşımız Yaşagül, o gitti. Bergama'da çalıştı. Bergama ve Diyarbakır tamamen Edirne modeli olarak uygulandı. Yine bizim tarafımızdan, yani burada yapan arkadaşlar tarafından uygulandı. Ve biz o dönemde de 2010'dan başlayarak belediye başkanlarına ve belediye çalışanlara bunun eğitimini vermeye başladık. Yine önce ikimiz başladık. Sonra başka arkadaşları kattık. Sonra işte ayrı ayrı devam ettik ama şu anda hala Türkiye'de yani bu konuda eğitim, yani bilen arkadaşımız çok, evet. Hocamız çok ama yani bunun bir belediyeciliği bilen, işte o tarafını bilen, yerel dinamikleri, küçük kentlerdeki özel dinamikleri bilen, o şartlarda böyle bir şeyi, başkanların psikolojisini bilen ve bunu bilimle birleştiren, UNESCO uluslararası bir boyuta taşıyan böyle bir deney yok çünkü başka insanlarda.
Çok normal ya. Siz şimdi işin anlattığınıza göre meclis üyesiyken oradaki arkadaşların size danışmasıyla konuyla ilgili olmanız noktasında bir noktada. Evet. Oradan başlayan hani tamamen yaparak yaşayarak öğrenmişsiniz. Bizim köy enstitüsü modeli de oldu.
Aynen. Gibi.
Çok kıymetli tabii yani.
Şimdi burada tabii 2015 bir dönüm noktası yine. Nasıl evet. Selimiye dönüm noktasıysa. O döneme tabii Bursa hemen çalıştı. Bursa girdi listeye. Efes çalıştı, girdi. Ha bir de o mevzuatta yerel yönetimlere de rol verilen bir model o dönemki mevzuatta. Yerel yönetimler de kendilerine rol verildiği için çok hevesle sarıldılar. Biz de teşvik ettik bunu. Özellikle Tarihi Kentler Birliği içinde ısrarla başkanlara ve diğer belediye çalışanlarına anlattık. Bütün belediyeler hareketlendiler bu konuda. Dediğim gibi bu bütün saydığım örneklerde belediyeler rol aldı. Bazen başroldeydi. Ama sonra 2015'te tabii talihsiz bir olay oldu. Diyarbakır'da biliyorsunuz bu hendek vesaire o tür ciddi bir çatışma ortamı doğdu. Hemen de listeye girdikten sonra oldu bu.
Evet.
Bütün dünya Diyarbakır'ı konuşuyor ve bütün uluslararası ajanslar falan da Diyarbakır'daki alan başkanına sorular soruyor. Ne oluyor orada diye. Alan başkanı olan arkadaşımız da ki müze müdürüydü, işte arkeologtu, oralı ve oranın kültürünü iyi bilen bir arkadaş. O da kendi açısından anlatıyordu olayları. Şimdi bu tabii uluslararası arada sıkıntı yarattı. Ve Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'na dedi ki sizin bu mevzuatınız olmaz. Belediyelerden alın bunu. Evet. Devletin denetiminde olsun. Böyle alan başkanları, herkes Türkiye'nin politikalarını da belki zarara sonra sokacak şeyler yapmasın dedi. Ve o gün mevzuat değişti. Bütün yetki Kültür Turizm Bakanlığı'na geçti. Ondan sonra tamamen bakanlığın eliyle yürüyor. O yüzden biraz yavaşladı. Yani belediyelerinde eski istek kalmadı tabii. Bu durumda doğal olarak kalmadı. Ancak bir çözüm bulduk ona, yani biliyorsunuz aranızda bulunuyor. Bakanlık da çok yüklü, zaten hepsini yürütecek durumda değil. Şimdi protokol yaptırıyoruz belediyelerle bakanlar.
Bakanlık arasında.
Bakanlık bu konuda protokol ve yetki devri veriyor. Evet. Ve çalışıyorlar. Mesela Antep'te şu anda öyle çalışıyoruz.
Bir sıkıntı olduğu takdirde yetkiyi alabilir.
Tabii aynen. Bu da bir çözüm. Aynen ama böylece işin yükünü belediyelere yıkabiliyor. Onlar zaten seve seve yapıyorlar. Böyle bir rahatlık oldu. Ama tabii Diyarbakır şu anda mesela birçok dünyadaki diğer yer gibi tehdit altında, tehlike altındaki miras statüsüne girme tehlikesi var.
Evet.
Çünkü çok ciddi eleştiriler var. Her sene denetimler yapılıyor da belli aralarla. Diyarbakır'da da yapılan denetimde özellikle koruma amaçlı imar planının uymayan uygulamaların değiştirilmesini istiyor UNESCO. Savunmamızı bu sene yapacağız Haziran'da. Umarım yani çözüm bulur. Çünkü sonunda UNESCO'da diyalog arıyor. Yani
evet.
Nasıl çözelim diye soruyor Türkiye'ye. Türkiye bir kısmını çözüyor, çözemeyecekleri de var, onları da savunması lazım. Ama dünyada çünkü böyle bir şey örneği var, bu listeye giriyorsunuz, atıyorlar sonra bazen de.
Atınca da bir daha tekrar girmek
anında olur. Zaten 3 tane örnek var dünyada atılan bugüne evet. kadar. Birisi Umman'da, oralarda bir özgü ceylan var, Arap ceylanı. Onun koruma alanı var. İşte onlar çok özel hayvanlar, doğal varlık olarak.
Evet.
Ama petrol çıkıyor alanda. O yüzden de Umman petrolü tercih ediyor. Ve listeden çıkarıldılar. Ondan sonra daha sonra Elbe Vadisi'nin listedeydi. Orada Elbe Vadisi'nde Dresden'de bir köprü yapmaya kalktılar. Dediler biz trafiği rahatlatmak için köprü yapacağız bu vadiye. Ama bütün o vadinin işte görünümünü ve peyzajı bozuyordu. UNESCO yapmayın dedi yani teknik elemanlar. Aleyhte rapor verdiler. Yaptılar, onlar da çıkarıldı. En son Liverpool çıkarıldı.
Allah Allah.
Liverpool'un çıkarılması da yine benzer bir şey. Şimdi Liverpool baktı ki futbol Liverpool için daha önde geliyor, daha çok konuşuluyor. Everton'a bir saha yapacaklardı tam o işte miras alanında, limanda etkiliyordu oradaki alanı. olumsuz etkiliyordu. UNESCO yaparsanız çıkarırım dedi. Çıkar dediler, biz futbolla idare ederiz. Ve Liverpool'da çıkarıldı. Şimdi, yani çıkarma da var, yani alınma olduğu gibi çıkarma da var.
Çıkarma da var. Vallahi yani sohbetimiz çok keyifli ilerliyor. Ben de bilmediğim konularda bilgilenmiş de oluyorum. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde. Şimdi tabii Edirne'de Selimiye Camii Külliyesi'nin UNESCO miras listesine girmiş olması hem şehrimiz için hem ülkemiz için çok büyük önem taşıyor. Ve rol model olabilecek bir çalışma olması da ayrıca hem bizleri de gururlandırmış oldu. Şimdi Edirne'mizde başka Selimiye dışında bu listeye girebilecek yapımız yok mu bizim? Bence vardır.
Birisi üniversiteye ait zaten.
Bir tanesi üniversiteye ait.
İkinci Beyazıt Külliyesi.
Beyazıt Külliyesi.
Geçici listede.
Şu anda geçici listede olan Edirne'de neler var?
Birincisi yani, ikinci Beyazıt Külliyesi.
Külliye, onun dışında var.
Ve uzun köprü.
Ha, uzun köprü var, taş köprü var. Bunların dışında sizce var mı? Yani bu ikisi için geçici listede girebilme potansiyeli olduğunu düşündüklerimiz. Ama aslında bu da var, bu da var diyebileceğiniz şeyler de var mı?
Aslında şöyle tabii, yani Edirne'nin belki merkezinin sadece Selimiye değil de.
Evet.
Yani işte eski camisiyle, üst şerefelisiyle, o bölgedeki diğer işte yapılar hepsi. Tarihi yapılarla, yani kent merkezinin aslında bir bölge.
Tarihi alan bağlamında.
Evet, tarihi alan anlamında, çünkü Safranbolu tümüyle bir kent olarak listede.
İşte sizin ilk söylediğinizde Edirne'yi sokalım şeye başlamış.
Evet, çünkü ama biz korktuk. Açıkçası o konuda hiç örnek olmadığı için tabii. O kadar büyük tutmaktan korktuk.
Evet, belki tarihi alan olabilir miydi diye düşündüm şimdi, evet, size öyle söyleyince. Yani, hani Selimiye Eski Cami ve işte Üç Şerefeli'nin olduğu işte o alan belki o şekilde.
Olabilir, yani hala olabilir. Evet. Hala olabilir ama.
Peki Selimiye niye biz bunları ekliyoruz diye mi olmalı, yoksa Selimiye hariç bir de böyle bir şey mi olmalı?
Şimdi Selimiye içinde olduğu için, yani bu alanı, yani Selimiye dışındaki bir alanı çevirirseniz olur ama Selimiye'de içindeyse bunu yeniden yazmak lazım.
Evet.
Tabii o zaman şey riski var. Yani
Selimiye çıkarıp.
Evet, yani onu yapmak riski var. Onun örnekleri var. Yani şimdi son yıllarda uluslararası bazı çalışmalar öne çıkıyor. Onları tercih ediyorlar. Yani mesela Roma hamamları ile ilgili bir çalışma yapıldı. Daha önce listede olan İngiltere'deki Bath Roma hamamı, bütün Avrupa'daki Roma hamamları ile birlikte başvurdular.
Evet.
Bir riskli bir taraftan, hani çünkü Bath unvanını kaybedebilirdi. Ama bunlar kazandılar şimdi zincir olarak. Seri üyelik diyoruz buna. Seri üyelik olarak girdiler.
Evet.
Yani o yüzden de Edirne tümü çalışılabilir. Yani Edirne'de başka varlıklar çalışılabilir. Yani bunlar mümkün. Ama dediğim gibi bunlar için çok emek vermek gerekiyor. Evet. Yani bir sürü insanın ve buna yoğunlaşmak gerekiyor. Bir de Edirne'de de tabii bütün kurumlar bir taraftan da bir karar alırken şeyi düşünüyorlar. Ya tamam da acaba bizim yarın öbür gün elimizi ayağımızı bağlar mı?
Evet.
Çünkü yani biz
onun etrafına bir şey yapamayacaksın. İşte devamlı koruman gerekecek.
Ya son döneminde Selimiye dosyasının engelleme çabalarıyla karşılaştık. Çünkü bazı kesimler bunun bazı alanlarda kendini kısıtlayacağını fark ettiler.
Evet.
Çünkü kurallara uymanız lazım. UNESCO'dan uzman geldi işte İKOMOS'tan buraya incelemek için. O geldiğinde iki kattır Selimiye bakan cepheler, öyle bir imar planında öyle bir karar almıştık. Yani yükselmesin diye. Ama eğimli bir arazi, yol var orada. Mesela adam orada altına bir bodrum koymuş eğimli tarafında, dış tarafta. Üstüne de bir çatı katı yapmış filan. Yani uzman geldi, dedi ki ben bunu 4 kat sayarım dedi.
Evet.
Yani siz burada 2 katla kontrol etmiyorsunuz dedi ve bunu rapor yazdı örneğin.
Anladım.
Yani şimdi
onda da bir ciddi bir hassasiyet ve aslında bir taraftan da donanımlı personel gerekiyor tabii. Her alanda olduğu gibi.
Özellikle o alanda ve onun ilgili alanda, çünkü bir... 2 tane alan var. Bir esas varlığın olduğu alan. 2,5 hektarlık bir şeyimiz var bizim. Selimiye ve Külliye. O girdi. Bir de bunun tampon alanı var tabii. Yani tampon alanda da hassasiyetler var. Orasını da kollamanız lazım. O yüzden de yani bu konular biraz böyle bazen yerelde ya acaba kötü mü ediyoruz falan gibi, evet, düşüncelere de bazı insanlar sevk ediyor.
Kendi bacağımıza pranga mı takıyoruz gibi.
Evet. Yani bunu hatta evet, bir başkan büyükelçiyle tanıştırmıştım. O büyükelçi anlattı nedir dünya mirası diye. Dedik ya desene ayağımıza bir kendimizi dizi,
evet,
gibi kendimize iş alıyoruz dedi. Evet.
Evet, Sayın Namık Kemal Döleneken şehir plancısı aramızda. Kendisinin son sözlerini, yani bu konuyla ilgili eklemek istediği bir şey varsa o sözleri de alalım. Çok keyifli sohbetimizi yavaş yavaş sonlandıralım.
Önce tekrar teşekkür ediyorum ben de hem size hem dinleyenlere. Sabırları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki UNESCO Dünya Mirası önemli. Yani dünyada işte 1200 civarında sadece varlık bu listede ve bunu giderek zorlaştırıyorlar. Girmek zorlaşıyor. Ama dünya mirasına girmemek sizin varlığınızı değersiz kılmaz.
Evet.
Birincisi bu.
Evet.
Bütün kültür varlıklarımız değerli bizim için. Ha, bunlar içlerinden seçilip belli kriterleri, belli koşulları sağladığı için o listeye yazılabilen ve çok büyük emeklerle yazılabilen yerler, bir kere onun dışındaki bütün kültür varlıklarının da çok önemli olduğunu, onların çok korunması gerektiğini, onun dışında bizim başka bir değerimiz olmadığını bilmemiz lazım. Ben bunu özellikle belediye başkanlarına yaptığım eğitimlerde çok anlatıyorum ve anladılar. Yani ilginçtir. Türkiye'de yani 2000'lere kadar yıkalım, bütün işte eski binaları yok edelim, arkeolojik alanları yıkalım diye bir eğilim vardı belediyelerin çoğunda. Bu çok hızlı değişti.
Kendimize alan açalım.
Evet, tabii yani orada inşaat olsun, işte yenileyelim, yeni şeyler olsun diye. Son yıllarda hızla bu değişti. Bu başarıdır. Yani Türkiye'de bunu sağlayan tabii bir takım kurumlar, kuruluşlar var. Ya da el birliğiyle yapılan işler var. Ama şunu anlatırım. Yani sizin yeni yapılan bir mahallenize gidelim. Türkiye'deki 5 tane daha şehre gidelim. Hepsindeki yeni mahallelerdeki binaların rengi, kaplama malzemesi, balkon korkulukları, oradaki peyzaj malzemesi, çocuk parkındaki hepsi aynı. Evet. Çünkü artık bunlar fabrikasyon. Bütün dünyada, hatta dünyada yani otobüs duraklarınız Almanya'da da var aynısı.
Değil mi?
Bırakın hani siz başka şehirleri. O yüzden de sizin şehrinizin, örneğin Edirne'nin Edirne olduğunu anlatacak olan yeni gelişme bölgesi değil.
Kesinlikle.
Orayı gezen kimse buranın Edirne olduğunu anlamaz.
Evet.
Kayseri'de misiniz? Kars'ta mısınız? Belli değil ama nerede anlar? Şehrin merkezine geldiği zaman.
Evet.
Nerede anlar?
Eski Edirne'yi gördüğü
evet,
zaman.
Evet, yani geleneksel mimariyi gördüğü zaman. Oradaki işte hamamı, çarşıyı, camiyi, köprüyü gördüğü zaman. Yani sizin aynen nasıl siz istediğiniz elbiseyi değiştirebilirsiniz her gün. Yeni mahalleler biraz öyledir. Ama yüzünüz sizin kimliğinizdir. Bizim de kimliğimiz kentlerin kimliği.
Kent
bu,
merkezi.
Evet, kent merkezi özellikle de bu. Tarihi eserler, varlıklarımız. Onları yüzümüzü koruduğumuz gibi koruyalım. Onlara baktığımız gibi bakalım yeter.
Evet. Çok güzel sözler söylediniz. Aynı şekilde bilincin geliştiğini tespit etmiş olmanız da ayrı bir mutluluk. Daha da gelişeceğine inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sizlere bu güzel bilgilendirmeler için. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'nda konuğumuz şehir plancı Namık Kemal Döleneken'i ağırladık. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Kültürel Miras Topluluğu tarafından Mimarlık Fakültemiz Sinan Amfisi'nde düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye başlıklı sunumunun ardından radyomuzda konuk olan değerli misafirimize sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz.